Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bugün Eğitim Dünyası programında eğitimde yeni bir tartışma olan liselerin süresiyle ilgili müzakereyi, kamuoyuna açılan müzakereyi burada ben de değinmek istiyorum. Önce tarihi açıdan liselerin 12 ile çıkması ile ilgili meseleyi bir ortaya koymak lazım. Sonra neden lisenin süresi 4 yıl değil de 3 yıla düşürülmeli veya eğitimin zorunlu süresiyle ilgili nasıl bir kademelendirme yapılmalı? Bunların hepsini müzakere etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu nereden başladı? Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımız Yusuf Tekin zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını tahmin ediyorum şeklindeki bir konuşmayla başladı. Bunu konuşmasının nedeni de bir takım sivil toplum kuruluşlarının, işte Endor'un Özgün Eğitimciler Derneği, Marif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü, Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları başlıklı bir çalıştay düzenlemişti. Bu çalıştayda ortaya konulan raporda lise mutlaka 3 yıl olmalı, 4 artı 4 artı 3 sistemine geçilmeli ve zorunlu eğitim dayatılmamalı. Branş yönlendirmesi erkene çekilmeli önerisine istinaden muhtemelen gündeme geldi. Çünkü her öğrenci aynı seviyeye getiren sistemin eğitimi çıkmaza sürüklediğini ve artık üniversite eğitiminin işsizliği arttırdığını bir gerçeğiyle yola çıkarak bu raporda atıf var. Tabii bu raporda öne çıkan bazı başlıklar da var tabii ki zorunlu eğitimle ilgili. Artık zorunlu eğitim uygulaması eğitimi bir hak değil, dayatma aracı haline geldiği ve bunun bir takım sorunların yaşandığı, lise ve üniversitelerimiz her öğrencinin kolaylıkla mezun olduğu yapı ve anlayıştan kurtarılmalı. Yani liseye gidecek olan da hakkını vermeli, üniversiteye gidecek olan da mezun olacağı okulun hakkını vermeli. Yani herkesin üniversiteden zorunlu bir şekilde mezun olacağı bir durum olmaktan çıkmalı diye paylaşılıyor raporda. Herkesi mezun edip diploma sahibi yapmak üzerine kurulmuş sistemi öncelikle değiştirmeliyiz. Yani herkesin lise mezunu olması, üniversite mezunu olması, ki liseyi zorunlu yapınca üniversiteyi de zorunlu hale, aslında devamında zorunlu olmasa da böyle bir beklenti oluşuyor ailelerde, çocuklarda, gençlerde. Dolayısıyla yaş büyüyor. Ki dün dernek başkanımız, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin değerli başkanı bir televizyon kanalında da bunu söyledi. Artık da 12 yıllık eğitimin zorunlu olması sanki üniversiteyi de okuması gerekiyor intibası oluşturduğu ve bu zorunlu eğitim süresi aslında 12 yıl değil 16 yıla kadar uzadı. Bu durumun askerliği, evliliği ve birçok süreci geciktirdiği ile ilgili paylaşım olmuştu. Çok doğru söylüyor. Zorunlu eğitim süresi düşürülmeli. Evet, yani bu şeyin sonucunda raporda paylaşılan branşlaşma, yani yönlendirme erkene çekilmeli. Sınıf geçme yönetmeliği yeniden gözden geçirilmeli. Bitirme sınavları geri gelmeli ifadesi var. Zorunlu lise eğitimi algı noktasında zorunlu bir üniversite eğitimini doğurduğu için üniversite öğrencisi olmak aslında üniversiteli işsiz kavramını ortaya çıkardı. İşsizliğin yeni bir adı oldu üniversitede okumak. Yani işsizlik liseden üniversiteye kaydı ve üniversitede aslında gizli bir işsizlik grubu var. Yani dolayısıyla işsizlik oranının belki düşüyor olmasının, kademeli bir şekilde düşüyor olmasının nedenlerinden bir tanesi de üniversitede gençleri depoluyor olmamız. Yani onları okuyor olarak tanımlamış olmamızdan kaynaklanıyor. İşsizliğin yeni adı oldu. Yani üniversite öğrencisi, üniversite mezunu ama işsiz. İşte mühendislik bölümü bitirmiş, işletme iktisat bölümünü bitirmiş veya öğretmenlik bölümünü bitirmiş ama işsiz olarak piyasada geziniyor veya iş arayışı yoğun bir şekilde oluyor. Mesleki eğitimde en önemli konulardan birisi mesleki eğitimin itibarının yükseltilerek özendirilmesi. Raporda geçen diğer bir madde, bu okullar başka bir liseye girmeyi becerememiş olanların mecburen gittiği okullar olmaktan çıkarılmalı ve meslek liseleri mühendis olmanın ilk basamağı olarak veya bir takım mesleki eğitimin temel eğitimi esaslı bir yapılanmaya muhakkak gidilmiş olmalı. Üniversite çağına gelen her çocuğun artık sanayinin en büyük ihtiyacı olan iş alışkanlıklarına ve mesleki becerilerine sahip nitelikli eleman olma ihtimali kalmadı. Bu 12 yıllık zorunlu eğitim ve ardından devam eden üniversite olması nitelikli eleman sıkıntısına neden oldu. Nitekim şu anda sosyal hayatta gördüğümüz, piyasada gördüğümüz fayans, sıyı tesisatçı, elektrikçi, marangoz sayabiliriz, çoğaltabiliriz. Bunların hepsini her alanda çoğaltabiliriz. İnşaat ustası, kalıpçı, sıvacı artırmak mümkün. Aklıma gelenler bunlar. Bu alanda nitelikli eleman artık kalmadı. Ondan dolayı da ciddi usta problemleri yaşıyoruz. Neden? 4+4+4 olarak tarif edilen eğitim sisteminin zorunlu olması. Zorunlu olunca nitelikli eleman beceriye dayalı. Nitelikli eleman küçük yaştan itibaren yetişmiyor. 17-18 yaşına gelmiş bir gence de artık bir beceri kazandırmakta zorluk yaşanıyor. Hele hele üniversite bitirmiş bir gence bu zorluk daha üst düzeyde oluyor. Bu sefer de depresyona giren ve evinden çıkmayan gençlik ortaya çıkıyor ki geçtiğimiz programda bahsetmiştim. Bugün evinde yalnızlığı tercih eden 6000'e yakın bir gencin olduğundan bahsediliyor Türkiye'de. Dünya genelinde bu sayının 6 milyona yaklaştığı ifade ediliyor. Tabii bu istatistikler ne kadar doğrudur bilemiyorum ama böyle bir durum söz konusu. 12 yıllık zorunlu eğitimin özellikle son 4 yıllık diliminin yani lise kısmının zorunlu olması, okullardaki ders başarısızlığının, düzensizliğin, disiplin sorunlarının, suistimallerin ve kalite düşüklüğünün başlıca temel sebeplerinden birisi olduğu ifade edilmiş bu raporda. Yine ülkemizde büyük çapta eleman, nitelikli eleman eksikliği bilinmekte. Bu açığın kapatılması için öncelikle öğrencilerin büyük kısmı mesleki eğitime yönlendiren bir uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Meslek liseleri mühendis olmanın ilk basamağı olarak gösterilmeli ve gibi raporda ifade edilen maddeler var. Ve Türkiye Yüzyılı Marif modeline atıfta bulunarak Türkiye Yüzyılı Marif modeli olan geniş çaplı yenilik çalışmaları sürmekte. Bu çerçevede zorunlu eğitim kaldırılmadıkça öğrenci çoğunluğunu mesleğe yönlendiren yenilikçi yöntemler hayata geçirilmedikçe ortaya konan vizyon eğitimciler tarafından yeterince sahiplenilmedikçe müfredat dönüşümün etkisi de zayıf olacaktır ifade ediliyor. Üniversitelerde bölümlerin kontenjanları talebe göre değil, ülkemizin ihtiyaçlarına, nüfusa ve istihdam imkanlarına göre planlanmalı. Kontenjanlar belirlenirken popülist yaklaşımlardan uzak durulmalı şeklinde Marif Platformu'nun ve Enderun Özgür Eğitimci Derneği'nin ve Medeniyet Enstitüsü'nün ortaya koyduğu raporda bunlar var. Zannediyorum buna istinaden bu konu tartışmaya açıldı kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii tartışmanın birçok boyutu var. Şunu ifade etmek istiyorum. Ya biz 12 yıllık zorunlu eğitime ne zaman geçtik? Ya önce bunu bir hatırlamak lazım. Neden geçtik? Gerekçesi neydi 12 yıllık zorunlu eğitime geçişimizin nedeni? Malum Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer Milli Eğitim Bakanı iken 2012 yılında biz 4+4+4 diye bir sistemle karşılaştık. O döneme döndüğüm zaman Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer neden zorunlu 12 yıllık eğitim diye bir soru cevap, 12 yıl zorunlu eğitim sorular ve cevaplar diye bir kitapçık hazırlatmış. Şimdi neden 12 yıla geçtik? Yani 2012 yılında biz zorunlu eğitime geçtiğimizdeki mantık neydi? O zaman ki ben deniz 34 yıldır eğitimciyim, 1990 yılından bu tarafa, kamuoyunda yeterince tartışılarak, müzakere edilerek bu sisteme geçildi mi? Bunu çok iyi analiz etmek lazım. Tabii birden bundan önce 8 yıl zorunlu ilköğretim vardı. İlköğretim olması münasebetiyle zorunlu arada hiçbir kesinti olmadığı için de İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Liseleri ile ilgili bir problem vardı. 28 Şubat sürecinden kalan bir kalıntı vardı orada. Belki İmam Hatip Ortaokulu'na ve mesleki ortaokullara imkan sağlamak anlamında bir esneklik oluşturmak isteseler de o günkü şartlarda arka planda bu olsa da Milli Eğitim Bakanı'nın Sayın Ömer Dinçer'in o dönem Milli Eğitim Bakanı'nın ön söz yazısı şu. Okumak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir. Bir kere her zaman eğitim, değişim ve dönüşümün en temel aktörüdür. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Yani ki önümüzdeki hafta Cuma günü de SETA'nın eğitimde dönüşümle ilgili çok güzel bir sempozyumu var. Buradan da duyurmuş olayım. Birazdan da bunun detaylarını paylaşabilirim. Her zaman eğitim, değişim ve dönüşüm en temel aktörüdür. Bu cümle çok kıymetli bir cümle. Yani her zaman geçerliliğini koruyan bir cümle. Bugün uluslararası toplumda ilköğretim eğitiminin yetersiz kaldığı ve tüm nüfusun en azından lise düzeyinde eğitim olması gerektiği yaygın olarak kabul edilmiştir. Burada da hemfikiriz. Yani ancak birazdan belki gelecek, eleştirilerimiz gelecek. İşte bunların süreleri ve başlangıçları ve bitişleriyle ilgili daha iyi bir müzakere ortamı o dönemlerde oluşabilirdi. Çünkü ben yine o dönemi hatırlıyorum. Birden ilk öğretimden 4 artı 4 değil, 8 yıl zorunlu eğitimden birden 4 artı 4 artı 4'e geçiverdik. Çok ciddi bir tartışma konusu içerisinde kendimizi o dönemde de bulabilmiştik, bulmuştuk kendimizi. 1970'li yıllardan itibaren ise yine Sayın Bakan devam ediyor. Ben aralarda şer yapıyorum, açıklama yapıyorum, eleştirilerimi veya duygularımı ifade ediyorum. 1970'li yıllardan itibaren ise OECD ülkelerinde lise eğitiminin çağ nüfusunun tamamına yaygınlaştırılması ve üniversite öncesi eğitimin süresini uzatarak genç nüfusun mümkün olduğunca daha uzun süre eğitim alması yönünde politikalar oluşturulmuştur diyerek OECD ülkelerindeki 1970'li yıllarda başlayan çağ nüfusunu lise seviyesinde bir eğitim aldırmakla ilgili politikalardan bahsediyor. Yine dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında temel eğitim sürecini tek bir aşamada düzenlemek yerine öğrencilerin yaş grupları ve fiziksel özellikleri temelinde bir kademelendirmenin tercih edildiği görülmektedir. Ya şimdi bu cümlelerin içerisinde eksik olan bir şey var. Yani Sayın Bakan'ın giriş yazısında ifade ettiği. Evet, yaş gruplarına katılıyorum. Çünkü ilk öğretim olunca ilkokul ve ortaokul çocukları aynı binada olması, yaş gruplarına göre binanın fizik yapının dizayn edilememesi bir şey. Fiziksel özelliklerini dikkate almaksızın aynı farklı yaş gruplarının bir binada toplanmış olması bir takım sorunlarını yaşıyorduk zaten. Hala bazı ortak binalarda bunlar yaşanıyor olabilir eğer iyi koordine edilemez. Şimdi eksik olan ne burada bu satırda? Belki bu cümlenin içerisinde şu da olması gerekir. Öğrencilerin yaş grupları, fiziksel özellikleri, ilgi ve tutumları dikkati temelinde yani beceri odaklı bir eğitimin işte bu satırlarda görmek, şimdi bahsedilen marif modelinde bahsedilen beceri temelli eğitimin işte yaş grupları, öğrencinin ilgisi, yetenekleri, fiziksel özellikler temelinde bir kademelendirmenin tercih edildiği ifadesi bence daha doğru olabilirdi ama o dönemde sadece 8 yıllık ilk öğretim grubu içerisinde ilkokul ve ortaokul çocukların hatta ana sınıf öğrencilerin aynı binada olmasının bir takım olumsuzlukları daha çok gündeme geldi ve bence kurgu zayıf kaldı, onu ifade etmeye çalışıyorum. Bu kapsamda öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıklarını dikkate almayan 8 yıllık kesintisiz eğitimle ülkemizin en önemli zenginliği olan genç nüfusu bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmanın mümkün olmadığından hareketle eğitim sistemimiz yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Yine 2012'ye dönüyorum. 2012 yılında Sayın Bakan'ın bu satırlarına baktığımızda üzerinden 12 yıl geçmiş bu yapılandırmanın ama 12 yıl içerisinde çok şeyler değişti. Şimdi bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi artık günümüzde bilgiye erişmek çok çok çok kolay. Ama ne zor günümüzde erken yaşta çocukları ilgi ve yetenekler dolayısıyla beceri kazandırmak en zor kısım burası. Şimdi biz bilgiyi lisede vermeyi hedefledik ama çocuklarımızın becerilerinin küçük yaştan itibaren kazandırılması yani donatılması kısmını unuttuk, ihmal ettik, atladık. Yani mesele burası. Yani bu satırların arasında Sayın Bakan'ın açıklamalara doğrusunu yaptığım şey, evet lise seviyesini zorunlu eğitimi lisenin sonuna taşıyarak 12 yıl yaparak çocukların bilgi edinmelerini sağladık ki günümüzde bu çok anlamlı da değil artık ama beceri edinmelerini küçük yaştan itibaren beceri kazanmalarını ve beceriyle donatılması kısmını yeterince organize edemedik. Ve dolayısıyla kamuoyunda 4 artı 4 olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 ile çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki temel amacından biri toplumun ortalama eğitim seviyesinin süresini yükseltmek. Evet, toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek doğru bir mantık olabilir ama başlangıç ve bitiş yaşları tartışma konusu bugün. Yani Sayın İdris Topçuoğlu da dün televizyon kanalında ifade etti eğitimin süresiyle ilgili bir takım gelişmiş ülkelerden örnek vermek suretiyle. Tabii o ülkelerin başlangıç yaşlarının öyle olması, zorunlu olması ile Türkiye'deki şartlar biraz farklı olabilir. Ama bunların hepsini yeniden dizayn etmek gerektiğini düşünüyorum ve çok iyi tartışılması gerekiyor. Sayın Bakan'ın da liseyi 3 yıla düşürülme meselesini birkaç sivil toplum kuruluşunun ortaya koyduğu malzemeyle birlikte enine boyuna tartışmadan, müzakere etmeden birden Türkiye'nin gerçekleri de dikkate alınarak düşürülmüş olması da yanlış. Yani daha detaylı, uzun boylu tartışılmış olması gerekiyor. Evet, ortalama eğitim süresini yükselttik. Diğer ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç, yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlemektir. Eğitim süresi yükselttik ama eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç, yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak bir organizasyon yapamadık. Yani oradaki o satırda, o paragrafta ifade edilen cümlenin bir kısmını yapabildik. Evet, eğitim süresi yükselttik, 12 yıla çıkardık ama neyi yapamadık? Burada devam eden cümledeki bireylerin ilgi, ihtiyaç, yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlemektir dedik ama bu gerçekleşmedi. Sadece İmam Hatip ortaokulları, İmam Hatip liselerine fırsat verildi. Oluştu, doğru. Bir İmam Hatip lisesi, ben bundan mutluluk duyuyorum. Onda bir şey yok. Ama mesleki ortaokulların açılması sağlanamadı. Yani küçük yaştan itibaren İlkokul 4'ü bitirmiş çocuğun yönelme ve yönlendirme yönergesi vardı önceden. Yönlendirme yönergesi vardı. İlkokul öğretmenimiz, rehber öğretmenimiz o derse giren diğer öğretmenler kanaatleriyle birlikte iyi bir ilgi ve yetenek analizi yapılıp çocuğun hangi ortaokul, hangi tür ortaokula gitmesi beceri odaklı olarak, ki bunu Almanya çok güzel yapıyor benim bildiğim, ki Almanya'da ben 13 gün kaldım bu noktada da, o zamanki 14 yıl önce neredeyse 2008 yılında 16 yıl önceki durumda şimdi belki farklı olabilir ama sonuçta orada 3 farklı tür ortaokul var Almanya'da. O zaman ihtiyaç yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak bir düzenleme ortaya koyamadık. Bir organizasyon ortaya koyamadık. Ne oldu? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve bazı kanuna değişiklik sonucu getirilen yenilikleri öğretmenlerimize, yöneticilerimize, eğitim camiasına ve kamuoyuna doğru şekilde aktarmak için de kamuoyunun sorduğu sorulara cevap açısından bir takım soru cevap yöntemi geliştirmiş. Mesela bunlardan işte genel sorular, bu yasa değişikliğe neden gerek duyuldu? Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? Neden 12 ile çıkarıldı ki giriş cümlesi kısmı ifade ediliyor? Bu yeni düzenleme nasıl çalışılacak? Niçin medya ve sivil toplum örgütleri bu konuda bu kadar olumsuz yaklaşıyorlar? Yeni sistem 2012 Eylül ayında uygulanacak mı? Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak? Zorunlu eğitime ilkokula başlama yaşı ne olacak? İşte gibi gibi böyle bir takım ve geçiş sistemi nasıl olacak? Bütün bunlarla ilgili, müfredatla ilgili, seçmeli derslerle ilgili birçok sorular soruldu. Şimdi o dönemde yani bizim sivil toplum kuruluşların, işte biraz önce belki eleştiri yapan sivil toplum kuruluşların öncelikleri farklı olduğu için önce bu yasal değişiklikle ortaya konulan, verilen bir takım seçmeli ders mantığındaki farklılıklar bizim önce hoşumuza gittiği için sistemin genel olarak bir masaya yatıramadık. Şimdi bu yasal değişik neden gerekli duyulduğu ifadesinden yine bazı paragrafları sizinle paylaşmak istiyorum. Yani 2012'ye dönüyorum aslında. 2012'deki tartışmalara Sayın Bakan'ın cevabı ne veya Milli Eğitim Bakanı'nın cevabı ne? Neden 12 yıl zorunda çıkmıştı o dönemde, çok değil 12 yıl önce? Neden yasal değişikliğe gerek duyulduğu 4+4+4 yapıldı sorusun cevap. Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında ortalama eğitim süresi 11-12 yıl ve daha üzerindedir. Yani genelde 11-12 yıl. Dün Sayın Başkan da, İGEDER'in değerli başkanı İdris Topçuoğlu Beyefendi de televizyon kanalında bundan bahsetti. Türkiye'de ise yetişkin nüfusun ortalama eğitim süresi 2012'den önce 6-6.1 yıl civarındadır. Ki 8 yıllık zorunlu eğitim de 1999 yılında geçti. 28 Şubat süreciyle birlikte geçti. Yani üzerinden bir 4-5 yıllık bir mazisi var ilköğretimin. Yani işte 99-2012, yani işte 13 yıllık bir mazisi var ilköğretimin kalma süresi. 28 Şubat süreci sonrası geldiğini hepimiz biliyoruz. 28 aslında, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, eğitimimizin dinamiklerine en büyük darbeyi 28 Şubat sürecinde gerçekleşen postmodern darbesi vurmuştur. Ben o dönemde de yöneticiydim ve öğretmendim, coğrafya öğretmeniydim. Bir, ilkokullar 5 yıldı. İlkokulu bitiren kişi Anadolu Liseleri sınavlarına girer, ortaokul olan bir Anadolu Lisesi'ne giderdi. Meslek Lisesi'ne gitmek isteyen de ortaokul olan bir meslek lisesini tercih ederdi. İmam Hatip'e gitmek isteyen ortaokul olan bir İmam Hatip lisesine giderdi. Ve bir de sadece yalın ortaokullar mevcuttu. Yani herhangi bir liseyle bağlantısı olmayan yalın ortaokullar mevcuttu. Liseyle bağlantısı olan, entegre olmuş, iç içe olmuş ortaokul ve lise bir arada bulunan, programı bir arada olan Anadolu liseleri vardı. İşte süper lise vardı. Yine hiç bünyesinde ortaokul yoktu. Yalın ortaokul vardı. Sadece ortaokul tabelası asılmış. Öbür tarafta İmam Hatip Ortaokulu ve Lise, ki ben İmam Hatip Ortaokulu ve Lise aynı binada okudum. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sistem buydu. Okul öncesi kısmı da, ana sınıfı kısmı da zorunlu değildi. Dolayısıyla 5 yılı bitiren bir çocuk hemen hayata atılabilir. Bir usta, çırak bir ustanın yanına girip çırak olabilirdi. Ve hemen bir çıraklık edinip para kazanıp ailesi destek olabilirdi. Ve okumayı tercih ediyorsa, ki genel eğilim de ortaokula gitmekti. Ortaokula giden çocuklarımız da vardı. Ortaokulu bitiren, isteyen okumak istiyorsa liseyi bitiriyordu. Okumak isteyen üniversiteyi bitiriyordu. Yani dayatmaya olmaksızın bir sistem vardı. Eksiler olabilir. Yani dünyanın geldiği nokta içerisinde zorunlu olmaması, ama zorunlu olunca bir kere gelişmekte olan bir ülke için, gayri safi milli hasılada ortaya çıkan, kişi başına düşen payın düşük olduğu bir ülkede birden zorunlu eğitime geçmek, hızlı bir şekilde fiziki yapıların ve derslik sayısının ihtiyacı artış olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin büyük bir kısmı yeterli insan kaynaklarına değil, fiziki yapının güçlendirilmesine ve fiziki yapının artırılmasına gitti. Yani derslik sayısının artışının yapılması ilgili bir sonuç ortaya doğurdu. Yani o dönemde yine 28 Şubat süreci öncesi işte öğretmen liseleri de vardı. Bir takım ticaret liseleri, tarım liseleri de vardı. Lise çeşitliliği de fazlaydı mesleki liseler anlamında. Yöneltme ve yönlendirme yönergesi çerçevesinde, öğretmenler çocuğun iyi tanıyorsa, tanıyabiliyorsa çocuğu, onunla ilgili bazı şök kararları alınmak suretiyle de spesifik liselere de gönderilmesi söz konusuydu. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere baktığımızda hemen hepsi ortalama eğitim sürelerini artırmak suretiyle nüfusların büyük bir bölümünü lise mezunu ya da üniversite mezunu yapmak üzere hedefler koymuşlar ve bunu gerçekleştirmek için tedbirler almaktadırlar. Avrupa Birliği ülkeleri 2020 yılına kadar nüfustan en az %90'ını lise mezunu yapmak üzere hedeflerini revize ettiler. Japonya ve Güney Kore çağ nüfusun %100'ünü üniversite mezunu yapmayı tartışıyor. Ya bak işte üniversite mezunu ama toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir lise ve üniversite mezunu. Yani herkes üniversiteyi bitirebilir. Yeter ki üniversiteyi bitirdiğinde diplomalı, işsiz olmayacak bir üniversite yapılanması tartışmak lazım. Herhalde dünyadaki Japonya'nın ve Güney Kore'nin almış olduğu bu karar, herkes ya üniversite mezunu olsun, üniversite mezunu olunca hemen meslek sahibi olamadığını belki o zaman düşünemedik. Veya yeterince müzakere edemedik. Daha birçok ülkeden veya bölgeden bu tür örnekleri artırmak mümkündür. Ülkemizde ise nüfusun %28 lise mezunu olduğu dikkate alınırsa bu değişikliğe ihtiyacı ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır diyor o dönemin Sayın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, hazırlattığı kitapçıkta bunu söylüyor. Yani biz o dönemde sadece neye odaklanmışız? Yaş gruplarımızı, yani nüfusumuzun lise mezunu oranını artırmaya odaklanmışız. Yani bunu artırdığımızda nelerimiz sıkıntıya girer, bunu yeterince müzakere etmemişiz. Enine boyuna tartışma gerçekleştirmemişiz. Ülkemizde son yıllarda alınan önlemlerle ve idari uygulamalarla çağ nüfuslarının okullaşma oranlarında çok önemli mesafeler kat edildiği görülmektedir. Bu kapsamda okullaşma oranlarında ilköğretim düzeyinde %98'lerin aşıldığı, ortaöğretim düzeyinde %70'lere yaklaşıldığı, yüksek öğretim düzeyinde ise %33'lere yakaladığımız görülmektedir. Yani 2012'ye dönüyoruz yine bunları söylerken. Bu gelişmelere rağmen bölgeler arasında ciddi farklılıklar devam etmektedir. Örneğin Şırnak'ta ortaöğretimdeki okullaşma oranı %30'ların altındadır. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkaran düzenlemeyle toplam nüfusun ortalama eğitim yılı artırılacak ve okullaşma oranındaki bölgesel farklılıklar da azaltılacaktır. Evet, bunların hepsi evet o dönem için iyi niyetlerdi, ama geldiğimiz noktada 12 yıl sonra ortaya koyduğumuz noktada her bölgenin ihtiyaçları da farklı. Yani o tarım toplumunun olduğu bir ortamda küçük yaştan itibaren aileleriyle birlikte tarıma giden ve çiftçilik yapan ailenin çocuğunu zorunlu olarak okula davet edince onlar için büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. Tarımsal ilerlememiz de ve tarım işçisi bulmakta da şu anda ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Artık kimse bu konulara eğilmek, müzakere etmek istemiyor. Tabii burada yasal değişikliğin diğer bir nedeni de 8 yıllık kesintisiz eğitimde 1. sınıf öğrencisi ile 8. sınıf öğrencisi aynı bahçede oyun oynuyor, aynı tuvaleti kullanıyor ve aynı kantinde alışveriş yapmak için sıraya giriyordu. Yetişkin öğrencilerin bedensel üstünlükleri karşısında alt sınıf öğrenci de ezilebiliyor, ortak mekanlardan yeterince yararlanamıyordu. Yeni sistem yaş aralığını düşürerek ilkokulların ayrı binalarda, diğer okullara, ortaokul, liseye devam eden öğrencilerin ise farklı binada eğitim yapması imkan tanımıştı. Bu bir doğruluk payı var. Yani hala bu bir geçerli. Yaş gruplarına uygun binalar, fizik yapılar oluşturmak gerekiyor. Çünkü her yaş grubunun fiziksel özellikleri farklı. Onun için veya aynı binayı kullansalar bile katlarını ayırmak veya lavabolu yüksekliği farklı, işte sıra yüksekliği farklı. Bunların hepsi önemli şeyler tabii ki. Şimdi burada düzenlemeye birçok gerekçeler o dönemde konulmuş. Tabii ortaokullarla ilgili gerekçeler ortaya konulmuş. Ortaokullarda yani 2. 4 yıllık kademede Türkçe, matematik, fen, sosyal bilgiler, yabancı dil gibi temel dersler dışında seçimlik dersleriyle lise eğitimi için altyapı oluşturulacaktır. Ama bak, bu cümle çok güzel bir cümle. Ya ben işte o dönemdeki yapılan kurguda bu satırı destekleyecek organizasyon yapılabildi mi? Mesela İmam Hatip liselerine gidecek çocuklarımız 5. sınıftan itibaren din derslerini ve Kur'an-ı Kerim'e siyer gibi dersleri seçebildiler mi? Veya meslek liselerine gidecek çocuklarımız için oradaki becerilerine kaynaklık teşkil edecek seçmeli dersleri seçebildiler. Seçtiler. Kimden? Yani fiziki yapılar, imkanlar ve insan kaynakları buna uymadı. Yani simülasyonu satırda yazdığımız, paragrafta yazdığımız cümlede cümleyi simülasyon yapmadığımızda, yani bir gerçeklik tablosu içerisine koymadığımızda, bir değerlendirme yapmadığımızda işte ortaya böyle garip bir şey çıkıyor. O zaman seçtiğimiz seçimlik derslerin öğretmenlerini bulma problemi yaşadı okullar. Yani o kadar çok çeşitli seçimlik dersler var. Bir, fiziki yapı. İki, insan kaynakları. Yeterince o seçimlik derslere girecek insan kaynakları bulma zorluğu yaşadı. Dolayısıyla yine okuldaki bazı branş öğretmenine o seçimlik derse verildi ve beceriye dönüşmedi. Yani bir uygulama hayata geçemedi. Ortaokuldaki zorunlu dersler dışındaki seçimlik dersleri öğrencinin ve ebeveynin isteğine ve tercihine bağlı olarak alabilme hakkı getirilmektedir. Böylece bireylerin demokratik hak ve taleplerine sınırlama değil, aksine seçme hakkı sağlanarak bireylere ilgi, istek, yeteneklerine uygun bir eğitim alma yönünde taleplerin karşılanması imkanı sağlanmıştır. Güzel bir cümle ama tartışmaya bakıyoruz. Seçimlik derslerin içerisinde çok her türlü ders vardı. Dini derslerden, ahlaki derslerden, İngilizce, yabancı dil, işte bir takım çağın ihtiyaç duyduğu beceri dersleri dahil. Ama her iki tarafta, sağ ve sol, bu konuları aklı selim düşünüp tartışmadığımız için kimileri için Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerinin seçmeli olarak konulmuş olmasını, işte okul birden layık, ülke birden layıklığına uzaklaşıyor ve bütün okullar İmam Hatip haline getiriyor algısı yaratılmak, oluşturulmak istendi ve ortaya bir garip bir tartışma ortaya çıktı. Yani ve hiç kimse olayı o günlerde düzgün bir şekilde tartışamadı, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi neyse, yani bugünkü lise meselesinde aslında 2012 yılına gidiyor olmamız nedeni bu. Şimdi neden 4+4 diye o dönemde çok tartışma vardı. Neden 4+4 koyduk? Neden 5+3+3 yapmadık örnek? Neden 8+4 yapmadık? Neden 3+5+2 yapmadık? Neden 6+3+3 yapmadık gibi bir takım tartışmalar vardı. İşte o dönemde de Hollanda'da 6+2+4 vardı. Yani Hollanda ilk öğretim eğitimi 6 ile ama okul öncesi zorunlu bir eğitim. Yani tabii 4 yaşına itibaren başlıyor. 4 yaşına itibaren başladığı için üzerine 12 yıl koyduğun zaman 16 yaşında iken çocuk hayata atılabiliyor. Japonya'da da o dönemlerde hatırlıyorum 6 yıllık bir zorunlu eğitimi vardı. +3 ortaokul, +3 liseydi. Orada da küçük yaştan itibaren başlıyor. Şimdi burada tartışmada kaçırdığımız konu Türkiye'de hala 6 yaşında ilköğretim başlıyor, ilkokul başlıyor. Ama birçok ülkede 4 yaşından itibaren zorunlu eğitim başlıyor ki dün Sayın Edir Topçuoğlu da dikkat çekti buna. Hal böyle olunca 18 yaşında zorunlu eğitim değil, 16 ve 17 yaşında bitiyor. Ve bu süreçte de ikinci bir şey, Küçük yaştan itibaren ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir yönlendirme yapılıyordu. Dolayısıyla liselerde yığılma veya üniversitelerde yığılma meydana gelmiyordu. O zaman küçük yaştan itibaren hayata atılmak isteyen çocukları da gençler de hayata atılabiliyordu. İşte o dönemde Türkiye'de 4 artı 4 artı 4 diye bir sistemi tercih etti ve hedeflenen esnek program anlayışı ve çocukların gelişim özellikleri esas alınarak bu kademelendirme yapılmıştır. İlk 4 çocuğun okula alıştığı ve temel beceriler kazandığı evredir. İkinci 4 çocuğun yeteneklerini sınadığı ve geliştirdiği bir kademedir. Bakın bu cümle çok güzel. İlk 4 çocuğun okula alıştığı ve temel becerileri kazandığı bir evre. Bakın o dönemdeki yazılan paragrafta yazılan cümle bu. İkinci 4 çocuğun yeteneklerini sınadığı ve geliştirdiği bir kademedir ama öyle bir şey olmadı. İkinci kademe, çocuğun yeteneklerini sınadığı, geliştirdiği bir kademe olmadı. İster özel okulda olsun, isterse resim okulda fark etmiyor. Yani uygulama böyle değil. Üçüncü 4 ise çocuğun yetenek, gelişim ve tercihleri doğrultusunda genel eğitim ve mesleki ve teknik eğitim alacak kademedir şeklinde anlatılıyor. İşte ve bu kanun yeterince tartışıldı mı? O dönemde hatırlıyorum, bence yeterince tartışılmadan, iyi bir müzakere yapılmadan konu gündeme geldi. Sonra kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, yani şimdi bu tartışmaların gölgesinde tabii ki liselerle ilgili bir, çünkü devamsızlık da fazla orada. 2024 eğitim raporunda daha önce bahsetmiştim. 700 bine yakın liseye devam etmeyen öğrenci sayısından bahsediliyor. Yani bu ciddi bir sayı. Devamsızlık kat safhada ve isteksiz bir şekilde çocuklar okula gidiyorlar. Gittikleri okulda da okulun selameti açısından da bir takım disiplin sorunları hat safhada yaşanıyor. Öğretmenler liseli gençlerle ciddi anlamda boğuşuyorlar. Okula devam ettirmek için, onlarla iletişim kurmak için zorlanıyorlar. Özellikle nitelikli okulların dışındaki okullarda öğretmen-öğrenci arasında, öğretmen-veli arasında, öğretmen-öğretmen arasında sıkıntılar yaşanıyor. Bütün bu tartışmalarla birlikte beceri eğitiminin ortaya koyduğu eksiklik, yani beceri eğitimini küçük yaştan itibaren kazandıramamış olduğumuzun bir gerçekliği de ortada olarak bence 4 artı 4 yeniden müzakere edilmeli. Ama enine boyuna tartışılmalı, müzakere edilmeli. Şimdi birçok avantajımız var. Birçok think tank kuruluşları, düşünce kuruluşları var. Sağdan ve soldan hiç fark etmiyor. Bunların hepsinin bir araya geldiği, sendikaların bir araya geldiği çok ciddi tartışmalar yapılarak mesele masaya yatırılabilir. Yani yeter ki herkes aklı selim düşünsün. Çocuklar bizim çocuğumuz, sıkıntı bizim sıkıntımız ama bunu maalesef gerçekleştiremiyoruz, bunu başaramıyoruz. İşte birkaç sivil toplum kuruluşunun ortaya koyduğu rapora istinaden Sayın Tekin de lise eğitiminin süresiyle ilgili ortaya bir tartışma konusu attı. Müzakere edilebilir, tartışılabilir dedi. Biz de bugün Eğitim Dünyası programında bunu paylaşmış olduk sizlerle. Ama programı bitirmeden önce de birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Eğitim sisteminde dönüşüm yaşandı mı 20 yıl içerisinde? 2002'den 2024'e kadar 22 yıllık süre içerisinde yaşanan dönüşümler nelerdir? Bununla ilgili SETA'nın çok güzel bir raporu var. Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm diyor 2002-2024. Editörler Yusuf Alpaydın ve Kürşat Kültür, değerli bir yönetici bu arkadaşımız da. Yusuf Bey de akademisyen bildiğiniz gibi. SETA'nın yapmış olduğu bu araştırmada Türkiye'nin arka planda ekonomik gelişmeleri ve temel göstergeler eğitimi nasıl etkiledi? Programlar ve eğitim hizmetleri nasıl oldu? Teşkilat ve kaynaktan yönetimi nasıl gerçekleşti? Ve bundan tartışılı müzakere edildiği bir kitapçık ortaya konulmuş. Ve bu kitapta da çok değerli dostlarımız, arkadaşlarımızın da kaleme aldığı yazılar var. Eski İGEDER'imizin değerli başkanı Esat Demirci kardeşimizin de, Mehmet Esat Demirci kardeşimizin de yazısının olduğu, araştırmasının olduğu ve birçok değerli hocalarımızın araştırmasının olduğu bir kitap. Bunun sempozyumu da 28 Şubat Cuma günü yapılıyor olacak. Bence SETA'nın sayfasından bunu takip edebilirsiniz. Evet, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında liselerin süresiyle ilgili ortaya atılan müzakereye ben de bendeniz bir katkıda bulunmak istedim. Bu işin süreci nereden başladı, nasıl başladı, neden bu tartışmaya gelindi, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında inşallah Allah nasip ederse eğitimdeki dönüşümü, özellikle meslek liselerinin geldiği noktayı konuşmak üzere de bir misafirimle, bir konuğumla birlikte olacağım Allah nasip ederse. Hem de bu eğitim sempozyumunu da, SETA'nın düzenleyici eğitim sempozyumunda o gelen misafirimizle tartışmış oluruz diye düşünüyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.